Aydın 49, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 396. Mutfaktaki Atom Bombası. İkinci Dünya Savaşı'na az bir zaman vardı. Atom bombası çalışmaları gizlilik içinde sürüyordu. Beyaz zengin insanın gündeminde ise DuPont'un sahibi olduğu buzdolabı vardı, Frigidaire. Evde kullanılmak üzere ABD'de 1913'te üretimi yapılan buzdolaplarında soğutucu madde olarak propan, amonyak veya kükürt dioksit kullanılıyordu. Bu maddelerin tehlikeli olduğu konuşuluyordu. Frigidaire soğutucu olarak Freon 114 CFC adı verilen yeni bir maddeyi kullandığını belirterek reklam yapmaya başlayınca Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın dört köşesine satış yaptı. Dipnot, buzdolabı zenginliğin göstergesiydi. Türkiye'ye 1930'larda ABD'den ithal edilen ilk buzdolabı Frigidaire oldu. Arçelik yerli üretime geçene kadar ülkemizde Frigider sözcüğü buzdolabı anlamında kullanılırdı. DuPont'un buzdolabı soğutucu çalışması başka buluşa yol açtı. Teflon. Tarih 6 Nisan 1938. DuPont'un kimyagerlerinden Dr. Roy J. Plunkett ve asistanı Jack Rabock, Freon 114'ü keşfettikten sonra arta kalan maddeyi çelik bir tüpe doldurup vanasını kapatarak -78 derecede sakladı. Bir süre sonra tekrar üretim yapmak için tüpün vanasını açınca tüpten gaz çıkmadı. Şaşırdılar. Tüpü tarttılar. Ağırlık azalmamıştı ve ham madde içerideydi. Ama çıkmıyordu. Korktular. Tehlikeli olmasına rağmen vanayı çıkarıp tüpü baş aşağı çevirdiler ve gaz yerine beyaz bir toz dışarıya aktı. Bu toz ele yapışmıyordu, kaygandı, yüksek sıcaklığa dayanıklıydı, hiçbir madde içinde erimiyordu. Evet, teflon tesadüf eseri böyle bulundu. Sprey boya gibi malzeme yüzeyine püskürtülen bu endüstriyel kaplamanın kod adı K-146 idi. Diğer yanda atom bombası çalışmalarında aksilikler vardı. Uranyum zenginleştirmesi yapılırken gaz haldeki ham madde boru bağlantılarının contalarını eritiyordu. Teflon ilk kez atom bombası projesinde conta yapımında kullanıldı. Ardından savaş tüccarı DuPont'un ürettiği başka bomba ve patlayıcıların üretim aşamasında da teflon kullanıldı. Keza koruyucu askeri giysilerin imalatında da teflon vardı. Atom bombasının da katkısıyla İkinci Dünya Savaşı bitti. DuPont patent hakkı elinde bulunan teflondan nasıl yararlanacağını düşünmeye başladı. Teflona şekil verme ve metal yüzeyleri teflonla kaplama yöntemleri geliştirdi. Bu nedenle teflon ilk kez ABD'deki mutfaklarda ekmek kalıpları kaplanmasında kullanıldı. Ancak dünya mutfaklarına girmesini Fransız mühendis Marc Gregoire'ın eşi Colette borçluydu. Çift patatesi daha az yağla pişirmek için alüminyum tava ve tencerelerin teflon ile kaplanabileceğini 1954 yılında keşfetti. 2 yıl sonra teflon ile alüminyumun birleşiminden dolayı şirketlerine Tefal adını verdiler. DuPont müdahale etti. Tefal adını kabul etmedi. Tefal olmasını istedi. Anlaştılar. Kuzey Amerika'da Tefal ve dünyanın diğer yerlerinde Tefal olarak kullanıldı. Gelelim meselenin özüne. Teflon. Politetrafluoroetilen, PTFE polimerin ticari adı. Isıya, kimyasal maddelere, elektriğe, sürtünmeye dayanıklı ve bu nedenle hiçbir maddeye yapışmıyor. Fakat yapımı ve yıkımı sırasında birçok kimyasal oluşturuyor. Örneğin 230 derece sıcaklıkta perfluoroizobutan, PFIB içeren kanserojen gazlar açığa çıkarıyor. Keza teflon ve diğer yapışmaz yüzeylerde şekerleme ambalajı, pizza kutusu, kağıt tabak ve lekelere dayanıklı halı üretiminde kullanılan perfluorooktanoik asit, PFOA maddesi, ABD Çevre Kuruluşu EPA'ya göre kanserojen idi. Teflonun yüksek sıcaklıkta ortaya çıkardığı perfluoroizobutan, PFIB adlı kimyasalın zararını yazmaya gerek yok. Çünkü savaş gazı olarak kullanıldı. Zararı çok. Teflon 5 dakika içinde 382 derece gibi yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor. Bu sıcaklık derecesinde ikisi kanserojen, ikisi çevre kirliliğine ve sonuncusu düşük dozda bile insan sağlığı için zehirleyici olan MFA, perfluorometil alkoksi maddesini ortaya çıkarıyor. Tüm bu sebeplerle DuPont'a milyonlarca dolarlık tazminat davaları açıldı. DuPont tavayı çizmemeleri gerekiyordu dedi. Tavayı yüksek ateşte boş ısıtmamaları gerekiyordu dedi. Eser miktarda teflon zarar vermez dedi. Palavraydı bunlar. DuPont tazminata mahkum oldu. Anlamadığım şu, hala üretime neden devam ediliyor? Dünyada adı konmamış bir biyolojik savaş yok mu? Göz göre göre insanı yok eden zehirli kimyasalların, başta gıda olmak üzere, hayatımızın her alanına girmesini nasıl açıklayacağız? Ekleyeyim, frigideyer buzdolabındaki soğutucu Freon 114 adlı kimyasal, ozon tabakasını deldiği için yasaklandı. Gördünüz mü? Aslında doğaya, insana ve dünyaya zararlı olan kimyasalı yasaklıyorlar. Siz öyle sanın. DuPont patentini aldı, Freon 114'ü, CFC'yi, dünyaya tenekesi 5 dolardan sattı. Fakat patent koruma süresi bittiğinde aynı CFC, Hindistan'da tenekesi 5 sente satılmaya başlandı. DuPont ne yaptı dersiniz? Hemen kutuplarda bir araştırma ekibi kurdu. Bu ekip, ne tesadüf, o zamana kadar hiç ölçülmemiş olan ozon deliğinde büyüme tespit etti. Ve dünyaya açıkladılar. CFC çok tehlikeli bir gazdır. Onun yerine HCFC kullanın. HCFC tabii ki DuPont ürünüydü. Tenekesi 5 dolardan satılmaya başlandı. Geçen senelerde HCFC'nin de patent koruma süresi bitti ve gene DuPont HCFC'nin CFC'den hiç farkı olmadığını ve ozon tabakasına zarar verdiğini açıkladı. Dünya yine yuttu. Bu kez R441A ve R134A satılmaya başlandı. DuPont ve benzerleri bilinmeden eko-emperyalizmin asıl hedefi olan biyolojik kıyım anlaşılamaz. Nasıl anlaşılsın? Economist Intelligence Unit, EIU adlı araştırma kuruluşunun her yıl küresel gıda güvencesi sorunlarını ele alan Küresel Gıda Güvenliği İndeksi açıklar. Bu işin sponsoru kimdir? DuPont. DuPont'un hangi şirketlere sahip ortak olduklarından birkaç örnek vereyim ki nüfuz alanını görünüz. Coca-Cola, General Motors, Boeing, General Electric, Citibank, Artisan Savings Bank, Bank of Delaware, Florida National Bank, Merchants and Farmers Bank of Virginia, Diamond State Telephone, Symington Vane Corp, Chemical Bank of New York, National Computer Analysts, Delaware, Phillips Petroleum, Mid-Continent Petroleum Corporation, American Sugar Refining Company, Europa Corp, Chancellor Western Oil Company, AVV Corp, Neron Corporation, Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company, Continental Oil, New England Nuclear, Crown Central Petroleum, DuPont Aerospace, DuPont Aero Finance Incorporation, National Liberty Corporation, Rancho San Andreas Incorporation, Fox Mine Enterprises, Alcoa, AT&T, Armor Bethlehem Steel, Chrysler, Eastman Kodak, Great A&P, IBM, International Nickel, International Paper, National Cash Register, Polaroid, Sears, Roebuck, Texaco gibi birçok küresel şirket. Yazmakla bitmez. DuPont ailesinin servetini kuruşu kuruşuna yazabilmek çok güç. Dünyanın en zengin aile holdingi diyebiliriz. Sadece General Motors'a sahip oldukları hisse değerleri 1.8 trilyon dolar. Bugün yönetimde 8. kuşak DuPont'lar var. Sadece otomotiv sektöründe, kimya sektöründe, finans sektöründe, tarım sektörü gibi her yanda onlar yok. Tarımsal üretim sonucu elde edilen biyo yakıt sektöründe de onlar var. Bu konu da pek gündeme getirilmiyor. Oysa ne yaptıklarını bilmek gerekiyor. AKP'nin karayolu kazığı. Ne çok seviniyorlar, ne çok alkışlıyorlar, heyecanla da bekliyorlar. Deniz altından Asya ile Avrupa kıtalarını karayoluyla birleştiren Avrasya projesi bitmek üzereydi. İsim aranıyordu. Hatta sosyal medyada yarışma yapıldı. Atatürk mü olsun, ikinci Abdülhamit mi olsun? Yine sosyal medyada bir başka otoyol tartışması vardı. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücreti dolar değil, Türk lirası üzerinden hesaplansın. Büyük tanıtımlı otoyolları açılışları, köprü tünel isimleri, geçiş ücretleri ve hiç bitmeyen, bitmeyecek trafik sıkışıklığı. Sınıf atlamanın sembolü araba sevdası. ANAP'tan AKP'ye bu partiler otoyolu projeleriyle iktidar oldu. Bu başarı bazı ülkeler için de hala geçerli. Örneğin Hindistan'da Atal Bihari Vajpayee süper otoyollar, ışık saçan Hindistan propagandası ile iktidara geldi. Bu propagandalar isim geçiş ücreti tartışmaları, bir konuyu atlamamıza neden oluyor, araba satışları, petrol enerji ihtiyacı ve çevresel yıkım. Arabalar 20 yıl önce 6 milyon ton petrol tüketirken bu rakam günümüzde 25 milyon tona, dizel tüketimi ise 30 milyon tondan 100 milyon tona çıktı. Mesele sadece petrol kullanımı fazlalığı değil, yarattığı kirlilik. Petrole dayalı yakıt kullanımı dünya ekosistemini bozdu, bozmaya hızla devam ediyor. Sürdürülmesi imkansız bu sisteme rağmen partilerin otoyolları projeleriyle iktidara gelmesi ve arabanın kutsal bir sembole dönüşmesi insanlık trajedisi değil mi? Küreselleşmenin kutsal arabalara yol açmak için en değerli tarım alanlarını, biyoçeşitliliği yok etmesine ne yazık ki büyük kitleler, siyasal iktidarlar duyarsız. Ne kadar otoyol o kadar gelişmişlik sanıyorlar. Yanılıyorlar. Kutsal arabaların petrol iştahı hiç bitmiyor. Alternatif ulaşım projeleri üzerinde durulmuyor. Çünkü kutsal araba üreticisi küresel şirketler bunlara izin vermiyor. Otoyolu, köprü, tünel ve benzeri inşaatları ve bakımını uluslararası kredi olanaklarıyla ve politikacılara rant yaratarak teşvik ediyorlar. Dünya kirlenmiş, kimin umurunda? Bu kirliliği gerekçe yapmak istiyorlar. Neye mi? İnsanın yıkım projesine. Sabredin, yazacağım. Sürekli doğa dostu ödülleri alan bu küresel otomotiv şirketleri kamuoyunu temiz yakıt yalanlarıyla kandırıyor. Böylece toprağı yutmaya devam ediyorlar. Nasıl mı? Tarımsal ürünlerden de elde edilen biyo yakıtla. Bu enerji kaynağı petrol kadar olmasa da kirliliğe neden oluyor. Ama asıl tehlikesi tarım arazilerini yok etme riski. Şöyle, Güney Kore'nin küresel otomotiv devi Daewoo, Afrika Madagaskar'da mısır ve palmiye yağı üretmek için 99 yıllığına ülkenin üçte birini oluşturan 1.3 milyon hektarlık toprağı kiralamak için anlaşma imzaladı. Bunun öğrenilmesiyle isyan çıktı, yüze yakın insan can verdi. 18 Mart 2009'da askeri darbe oldu. Anlaşmanın iptal edildiği açıklandı. Şimdilik, çünkü Daewoo 218 bin hektarlık toprağı hala kontrol ediyor. Benzer amaçla AB şirketlerinin Afrika'da 3.9 milyon hektar arazi topladıkları ve hedeflerinin 17.5 milyon hektar olduğunu Guardian gazetesi yazdı. 7 Mart 2010 İnsan hakları ihlali yapılıyor diye dünyayı ayağa kaldırdıkları Darfur'da ABD şirketi Church Capital 800 bin hektarlık arazi kapattı. Ya diğerleri? Cargill, DuPont, Monsanto, Bayer gibi dünya tarım devleri biyoyakıt için Endonezya'dan Brezilya'ya gezegenin akciğeri yağmur ormanlarını soya, şeker kamışı, mısır ve hurma yetiştirmek için hızla yok ediyor. Küresel arazi satışlarında en çok ilgi gören bölgelere bakıldığında çok farklı sektörlerde kullanım alanı bulan tarım ürünleri ve emtia potansiyelinin hedef alındığı görülebilir. Burada özellikle yaklaşık 200 milyon hektar ile dünyadaki boş ve ekilebilir arazilerin yaklaşık yarısına sahip olan Sahra Altı Afrika ülkeleri tütün, yağlı tohum ve şeker kamışı gibi tarım mamulleri üretiyor. Yetmiyor, daha fazla ürün için GDO'yu ve kimyasalları devreye sokuyorlar. Bu arada biyoyakıt dünya tarım fiyatlarını pahalılaştırdığı için sadece 2008 yılında gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle 30 ülkede ayaklanmalara sebep oldu. Yeşil dünya kampanyalarıyla göz boyasalar da küresel şirketler dünya için olumsuz tablo ortaya çıkarıyor. Bunlar iklim değişikliklerinin sebebi, bunlar kuraklıkların sebebi, bunlar şiddetli yağış, kasırga gibi afetlerin sebebi ve bunlar kimyasal kirlenmeden dolayı çocuklardaki astım, bronşit hastalıklarının son yıllarda çok artmasının sebebi. Ve bunlar araç kirliliği, karbon monoksit ile kansere yol açılmasının sebebi. Sizlere otomobil markasını değiştirmenin hayalini kurdurup otoyolu, köprü, tünel projesini alkışlatırlar. Yetmez, ismini size koydururlar. Oysa kutsal arabaların yapımı için çelik, alüminyum üretmek için yapılan demir cevheri, boksit madenciliği, toprağı ve ekosistemi yerle bir ederler. Araba fabrikaları için dünyanın dört köşesinde en değerli tarım arazilerine el koyarlar. Türkiye'nin en verimli tarım alanlarının bulunduğu Bursa, Kocaeli, Sakarya'ya yapmadılar mı? Dünyanın doğal kaynaklarını hızla tüketen otomobil küresel ekonominin simgesidir. Görülmemiş sellere, kasırgalara, çölleşmeye, mevsim bozukluklarına yol açan, ozon tabakasını delenlerden bahsediyoruz. İklimi bozup düzeltmek için kılını oynatmayanlardan. Hugo Chavez'in 2009'daki sözü meşhurdu. İklim banka olsaydı çoktan kurtarılmıştı. Kıllarını kıpırdatmıyorlar. Sürekli toplantı yapıp uğraşıyor gözüküyorlar. Onlar küresel ısınmada belki de pek önemi olmayacak sığır ve domuzun çıkardığı metan gazını suçlu ilan ediyor. Sanayileşme, atıklar, kimyasallar vesaire değil, çıkardıkları gazla hayvanlar suçlu bulunuyor. Zaten tatlı suyu tüketenler de hayvanlar değil mi? Ne yapılmalıydı? Laboratuvarda et üretimi. Kimse petrol kaynaklı tüketimden bahsetmiyor. Kimse Coca-Cola, Danone, Mills, Kellogg's, Mars, Mondelez, Nestle, Pepsi, Associated British Foods ve Unilever gibi sadece 10 şirketin atmosfere 264 milyon ton sera gazı yaydığını belirtmiyor. İşte Türkiye bu yanlış politikayı aynen uyguluyor. Dayatıyorlar. Bu sebeple hiçbir iktidar kirlilik seviyesini muazzam azaltacak verimli toplu taşıma projelerinden bahsedemez. Bisiklet özendirilmez. Komiktir değil mi? Neden bisiklet yolları yapılmaz sorusu. Oysa Fransa Strasbourg'da 300 kilometre bisiklet yolu var. Bak kardeşim, mallarını kamyon ya da tıra yükledin, yola çıktın Avrupa ülkelerine. Çıkamazsın. Kapıkule'den çıkışta alınan Dozvala transit geçiş belgesi sınırlıdır. Örneğin Avusturya ufak bir ülkedir. Fakat doğayı korumak için gerektiğinde yollarını geçişe kapatır. Bu ülkeyi geçmek için 2/4 oranında kara geçişi yapılır. Yani yolculuğun bir bölümünü trenle yapmak zorundasınız. Egzoz salınımı bizdeki gibi sadece muayene zamanı dikkate alınmaz. Avrupa şehirlerinde yeşil bölgeler vardır. Her araç giremez. Bizim verimli tarım topraklarından otoyolu geçer. Petrolü olmayan biyoyakıttan pek haberi bulunmayan siyasal iktidarlar, Hitler örneğinde olduğu gibi totaliter rejimlerin sembolü otoyolu ve otomobil tüketiminde ısrarcı olur. Evet, köprünün ya da tünelin adı şu olsun bu olsun diye tartışacağımıza, karayolu taşımacılığından doğayı çok daha az kirleten Atatürk'ün tren projelerine neden sahip çıkmıyoruz? Doğayı ve insanı gözeten bir geleceğe uygun adımlar atmak için niçin kafa yormuyoruz? Hala batıdan ithal edilmiş toplumsal ve çevresel maliyeti fazla, sürdürülemez kalkınma modelinde ısrar ediyoruz. Bakınız, bu ülkenin solcuları 1960'larda Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkarken bu çarpık düzen devam ettikçe bir değil 10 köprü yapsanız da yeterli olmayacaktır demişlerdi. Haklı çıktılar. Bunları konuşturmuyorlar. Avrasya Tüneli'nin adı ne olsun bunu tartıştırıyorlar. Mesele Avrasya Tüneli'nin adı değildir. Mesele insanı ve doğayı katleden kutsal araba ve onun uzantısı otoyolları tüketimine, kültürüne, diktatörlüğüne son vermektir. yani eko-emperyalizme karşı mücadele etmektir. Bir yalanı tuzla buz etmektir. Çünkü onlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylüyorlar. Bir örnek vermeliyim. 49. ayrımın sonu. Sayfa 403.